Ayrım 3.
Sayfa No. 30. Ertesi gün güzel hava devam ettiği için Miss Barrett daha da gözü pek bir işe kalkıştı. Tenteli bir tekerlekli koltukla kendisini Bimpole sokağından yukarı doğru çektirdi. Flash gene onunla birlikte gitti. Tırnaklarının sert Londra kaldırımları üzerinde tıkırdayışını ilk defa işitiyordu. O sıcak yaz günü ilk olarak bir Londra sokağının bütün kokuları burun deliklerine hücum etti. Su yollarından yükselen bütün o iç bayıltıcı kokular, demir parmaklıklara pas tutturan ekşi kokular, bodrum katlardan duman duman yükselen sert kokular, Reading yakınlarında kokladıklarından çok daha karmaşık, yoz, çarpıcı karşıtlıklarla dolu bileşik kokular, insan burnunun algılayabileceğinin çok ötesinde kokular, öyle ki tekerlekli koltuk ilerliyor, o şaşkın durakalıyordu. Tanıyor, tadını çıkarıyor, derken tasmasından şöyle bir çekilince sürüklene sürüklene yoluna devam ediyordu. Miss Barrett'ın koltuğunun peşinden Wimpole sokağından tıpış tıpış inerken geçip giden sürü sürü insan gövdesi de aklına durgunluk verdi. İç etekler başına süründü geçti, pantolonlar böğrüne sürtündü, kimi zaman burnunun bir milim ötesinden bir tekerlek vızladı geçti. Bir yük kamyonu hızla geçtiğinde ölümün rüzgarı kulaklarında kükreyerek esti. Patilerinin tüylerini uçurdu. Birden dehşete kapıldı. Allah'tan zincir tasmasından çekiyordu. Miss Barrett onu sıkıca tutuyordu, yoksa ölümün kucağına koşacaktı. Sonunda her siniri seyirerek, duyularının her biri çın çın çınlayarak Regent's Park'a vardı. Sanki yıllarca sürmüş bir ayrılıktan sonra yeniden ot, çiçek ve ağaç görünce tarlaların o eski av çığlığı kulaklarında çınladı ve eski yurdunun tarlalarında koştuğu gibi bir koşu koparmak üzere ileriye doğru atıldı. Ama gırtlağına koca bir yumru tıkandı, kıçının üzerine çöktü. Ağaç ot değil mi bunlar diye sordu. Bunlar özgürlük işareti değil mi? Miss Mitford yürüyüşüne başlar başlamaz her keresinde kendiliğinden ileriye doğru atılmaz mıydı? Burada neden tutsaktı? Durdu. Burada diye düşündü. Çiçekler eski evde olduğundan çok daha sıkışık. Dar tarhlarda yan yana dimdik duruyorlar. Tarhlar sert, kara patikalar halinde bölümlenmiş. Parlak silindir şapkalı adamlar bu patikalardan bir aşağı bir yukarı uğursuz uğursuz yürüyorlar. Onları görünce titredi, koltuğa daha bir yanaştı. Zincirin sağladığı korumayı seve seve kabullendi. Böylelikle birkaç yürüyüşten sonra zihnine yeni bir kavram yerleşti. 2 kere 2 4 eder hesabı şu sonuca varmıştı. Çiçek tarhı olan yerde asfalt patikalar olur. Çiçek tarhı ve asfalt patika olan yerde parlak silindir şapkalı adamlar olur. Çiçek tarhı, asfalt patika ve parlak silindir şapkalı adamlar olan yerde köpekler zincirle gezdirilmelidir. Kapıdaki tabelanın tek kelimesini bile okuyamadan dersini öğrenmişti. Regent's Park'ta köpekler zincirle gezdirilmelidir. 1842 yazının garip deneyimlerinden doğan bu bilgi çekirdeğine çok geçmeden bir başkası daha katıldı. Köpekler eşit değildir fakat farklıdır. Three Mile Cross'ta Flash hiç ayrım gözetmeden meyhane köpekleriyle de beyin tazılarıyla da ahbaplık etmişti. Tenekecinin köpeğiyle kendisi arasında fark görememişti. Hatta çok mümkündür ki yavrusunun anası adına kibarlık olsun diye spaniel denmiş de olsa kuyruğu şuradan kulağı buradan peydahlanmış bir kırmaydı. Oysa Flash çok geçmeden Londra köpeklerinin kesin sınıflara ayrıldıklarını keşfetti. Bazıları zincirle gezdiriliyordu, bazıları serbestçe koşup oynuyordu. Bazıları arabalarda hava almaya çıkıyorlar, mor kaselerden su içiyorlardı. Bazıları bakımsız, tasmasız, sokakta yollarını buluyorlardı. Demek ki diye bir kuşku düştü Flash'ın içine. Köpekler ayrı ayrı oluyor. Bazıları yüksek, bazıları alçak, kuşkularını doğrulayan da Wimpole sokağındakilerin köpeklerle ettikleri yolüstü sohbetleri oluyordu. Gördün mü şu yüzü? Kırmanın teki. Aman işte güzel bir spanyel. İngiltere'nin en âlâ cinslerinden biri. Kulakları bir parça daha kıvırcık olsaymış. Al sana bir tepe çıkıntısı. Uşakların at yarışı tüyoları trampa ettikleri posta kutusu diplerinde ya da meyhane önlerinde söylenen bu gibi laflardan, bunlardaki övgü ya da alay tonundan Flash yaz sona ermeden köpekler arasında eşitlik olmadığını öğrenmiş bulunuyordu. Kimi köpekler soylu köpekti, kimileri soysuz. Peki kendisi hangisiydi? Flash eve varır varmaz kendini aynada dikkatle inceledi. Tanrı'ya şükür doğuştan soylu, iyi aileden bir köpekti. Başı düzdü, gözleri iri fakat patlak değildi. Ayakları perdeliydi. Wimpole sokağının Engines Cooker'ıyla boy ölçüşebilirdi. Su içtiği mor kaseye hoşnutlukla baktı. Mevkiin ayrıcalıklarıdır bu gibi şeyler. Sonra zinciri tasmasına geçirsinler diye uysal uysal başını eğdi. Bunlar da mevkiin ceremeleri. Tam o sırada onu aynaya bakarken gören Miss Barrett yanlış bir çıkarsamada bulundu. O bir filozof diye düşündü. Görüntüyle gerçek arasındaki fark üzerine kafa yoruyor. Oysa tam tersine Flash fermalarına göz gezdiren bir aristokrattı o sırada. Ama güzel yaz günleri çok geçmeden sona erdi. Sonbahar rüzgarları esmeye başladı ve Miss Barrett yatak odasında mutlak inzivaya çekildi. Flash'ın da hayatı değişmişti. Sokak eğitiminin yerine yatak odası eğitimi aldı ki bu onun yaratılışında bir köpek için akla gelebilecek en ağır eğitimdi. Hava alma gezintileri kısalmış ancak Miss Barrett'ın hizmetçisi Wilson'ın eşliğinde adet yerini bulsun diye yapılır olmuştu. Günün geri kalanını gene Miss Barrett'ın ayakları dibindeki yerinde geçiriyordu. Bütün doğal içgüdülerine engel olunmuş, set çekilmişti. Geçen yıl Berkshire'da sonbahar rüzgarları eserken biçilmiş başak sapları arasında deli gibi koşmuştu. Şimdi ise Miss Barrett cama çarpan sarmaşığın sesini duyunca Wilson'a pencereyi sıkıca kapatmasını söylüyordu. Pencere önündeki saksılardaki kızıl sarmaşıklarla latin çiçeklerinin yaprakları sararıp da döküldüğünde Hint işi şalına daha sıkıca büründü. Ekim yağmuru pencereyi kırbaçladığında Wilson şömineyi yaktı, kömür yedi. Sonbahar koyuldu, kış oldu, ilk sesler havayı sararttı. Wilson'la Flash posta kutusuna ya da eczaneye giden yolu zar zor buluyorlardı. Geri geldiklerinde odada dolapların tepesinde donuk donuk parlayan solgun büstlerden başka bir şey görülmüyordu. Storun üzerindeki köylüler ve şato ortadan kaybolmuştu. Pencere camını sağır bir sarı renk kaplamıştı. Flash'a Miss Barrett'la birlikte yastıklarla dolu şömineli bir mağarada yaşıyorlarmış duygusu geliyordu. Dışarıda trafik boğuk titreşimlerle kesintisiz uğulduyordu. Arada bir hırıltılı bir ses, İskemle tamir ederim, sepet tamir ederim diye bağırarak sokaktan aşağı doğru uzaklaşıyordu. Bazen bir laternanın gitgide yaklaşan, yükselen tangırtısı duyuluyor, sonra ses ilerliyor, uzaklaşıyor, sönüyordu. Ama bu seslerin hiçbiri özgürlük ya da hareket ya da gezinti anlamına gelmiyordu. Rüzgar da, yağmur da, sonbaharın fırtınalı günleri de, kara kışın soğuk günleri de, hepsi de Flash için sıcaklık ve kıpırtısızlıktan başka bir anlam taşımıyorlardı. Lambalar yakılıyor, perdeler örtülüyor, ateş canlandırılıyordu. Önceleri çekilir gibi değildi. Kekliklerin başak sapları arasında koşuşturduklarına kesin gözüyle bakılabilecek rüzgarlı bir sonbahar günü, odanın çevresinde silah sesleri duyduğunu sandı. Dışarıda bir köpek avladığında boynundaki tüyleri dikeltip kapıya koşmadan edemiyordu. Ama gene de Miss Barrett kendisini çağırdığında, elini tasmasının üzerine koyduğunda başka bir duygunun, ertelenemez, çelişik, tatsız bir duygunun adına ne demeli ya da ona neden boyun eğmeli onu da bilmiyordu. Onu geri çektiğini inkar edemezdi. Hanımının ayakları dibinde kıpırtısız yatıyordu. Doğasının en yabanıl içgüdülerini bastırmak, denetlemek, onlardan vazgeçmek, yatak odası okulunun belli başlı derslerinden biriydi. O kadar da zordu ki, çoğu bilgin Yunanca öğrenirken daha az zorluk çekmiş, çoğu savaş komutanına bu kadar zahmetli gelmemiştir. Ama öğretmenin Miss Barrett olduğunu da unutmamalı. Haftalar geçtikçe Flash onun aralarında bir bağ, rahatsız edici ama aynı zamanda da iç gıcıklayıcı, sıkı bir ilişki olduğunu giderek daha güçlü biçimde fark etti. Öyle ki Flash'ın sevinci Miss Barrett için üzüntü ise artık Flash'ın sevinci de sevinç olmaktan çıkıyor, çoğunlukla üzüntü oluyordu. Bunun böyle olduğu her gün bir kere daha doğrulanıyordu. Biri kapıyı açtı, ona dışarı çıkması için ıslık çaldı. Neden dışarı çıkmasındı? Temiz havaya kıpırdanmaya hasretti. Divanın üzerinde yatmaktan her yanı tutulmuştu. Kolonya kokusuna hiçbir zaman tam olarak alışamamıştı. Ama hayır, kapı açık da dursa Miss Barrett'ı terk etmeyecekti. Yarı yola kadar kapıya gitti, sonra divana döndü. Flashy diye yazdı Miss Barrett. Benim arkadaşım, can yoldaşım. Beni dışarıdaki güneş ışığından daha çok seviyor. Miss Barrett dışarı çıkamıyordu. Divana bağımlıydı. Ancak kafesteki bir kuş kadar anlatacak şeyim var diye yazdı kendisi hakkında. Bütün dünya ayaklarının altında olan Flash ise onun eteğinde yatmak için Wimpole sokağının bütün kokularından vazgeçmeyi seçti. Ama gene de kimi zaman bu bağ kopacak gibi oluyordu. Kavrayışları arasında uçurumlar vardı. Bazen yattıkları yerden birbirlerini dalgın bir şaşkınlık içinde seyrederlerdi. Neden diye aklından geçirirdi Miss Barrett. Flash birdenbire böyle titrer, inler gibi bir ses çıkarıp, irkilip kulak kabartır. Kendisi bir şey duyamıyordu, bir şey göremiyordu. Odada yanı başlarında hiç kimse yoktu. Kız kardeşinin küçük King Charles'ı, Folly'nin kapının önünden geçtiğini ya da bodrum katında uşaklardan birinin Küba tazası Katilin'e bir koyun kemiği verdiğini bilemezdi. Ama Flash bilirdi, duyardı. Bir şehvetle, bir hırsla kudurur, sarsılır, perişan olurdu. Sonra bütün şairliğine rağmen Miss Barrett, Wilson'ın ıslak şemsiyesinin Flash için ne anlama geldiğini, onda ormanlarla, papağanlarla, deli gibi koşan vahşi fillerle dolu ne türlü anılar çağrıştırdığını anlayamazdı. Mr. Kenyon uşakları çağıran zilin kordonuna takılıp tökezlendiğinde Flash'ın dağlarda lanet okuyan esmer adamları duyduğunu da bilemezdi. Spen spen sesi çınladı kulaklarında. Onu boğuk atalarından kalma bir kudurganlıkla ısırdı. Flash da Miss Barrett'ın duygularını anlamakta aynı derecede beceriksizdi. Saatlerce oturur, elinde siyah bir çubukla beyaz bir sayfanın üzerinden geçerdi. Sonra gözleri birden yaşlarla dolardı. Peki neden? Ah sevgili Mr. Horn diye yazıyordu. Sonra sağlığım bozuldu. Ardından Torquay'a zorunlu sürgün. Hayatımı sonsuza dek bir karabasana çevirdi. Ondan burada anlatamayacağım kadar çok şey çaldı. Hiçbir yerde bundan söz etmeyin. Sakın söz etmeyin sevgili Mr. Horn. Oysa odada Miss Barrett'ı ağlatacak bir ses ya da koku yoktu ki. Sonra gene elindeki çubuğu kıpırdatırken kahkahalara boğulurdu Miss Barrett. Flash'ın çok düzgün, karakteristik bir portresini çizmişti. Çok komik, bana çok benziyor. Altına da şöyle yazmıştı. Gene de benim yerimi tutamaz. Ne de olsa benden daha değerli. Flash'a bakması için uzattığı kara lekede gülünecek ne vardı? Bir şey kokmuyordu, bir ses çıkarmıyordu. Odada yanlarında kimse yoktu. İşin gerçeği şu ki, sözlerle anlaşamıyorlardı. Bu da kuşkusuz bir sürü yanlış anlamaya yol açıyordu. Ama bu aynı zamanda kendine özgü bir yakınlaşmaya da yol açmıyor muydu? Yazmak diye haykırdı Miss Barrett. Bir sabah saatlerce çalıştıktan sonra yazmak, yazmak. Belki de sözcükler her şeyi anlatıyor mu diye düşünmüştü. Sözcükler bir şey söyleyebilir mi? Sözcükler, sözcüklerin gerisinde onların erişemediği bir yerde duran simgeleri yok etmiyorlar mı? En azından bir kere böyle düşünmüş olmalı Miss Barrett. Uzanmış düşünüyordu. Flash'ı tamamen unutmuştu. Düşünceleri o kadar hüzünlüydü ki gözyaşları yastığa dökülüyordu. Derken ansızın tüylü bir baş geldi, başına yaslandı. Kocaman parlak gözler gözlerin içinde parladı. Miss Barrett irkildi. Flash mıydı bu? Yoksa Wimpole sokağında bir yatalak değil de Arkadya'nın kuytu ormanlıklarında bir yerde Yunanlı bir su perisi miydi? Sakallı tanrının ta kendisi dudaklarını onun dudaklarına mı bastırıyordu? Bir anlığına kaybolup gitti. Kendisi su perisiydi, Flash da Pen. Güneş yaktı, aşk şavkıdı. Hem diyelim ki Flash konuştu, İrlanda'daki patates kıranı konusunda akıllı usul laflar edemez miydi yani? Flash da içinde aynı garip kıpırtıları hissetti. Miss Barrett ince elleriyle sehpanın üzerinden gümüş bir kutu ya da incilli bir süs aldığında kendi tüyleri, patileri büzülür gibi oldu. Flash bu patiler incelip 10 ayrı parmak haline gelsinler istedi. Miss Barrett'ın alçak sesinin sayısız heceler halinde çıktığını duyduğunda kendi kaba saba havlamasının da gün gelip Miss Barrett'ın öylesine esrarengiz anlamlar taşıyan küçük basit heceleri gibi çıkmasını özledi. Sonra hep o aynı parmağın, dik siyah bir çubuğu beyaz kağıdın üzerinde sürekli ileri geri oynatışını seyrederken, kendisinin de Miss Barrett gibi kağıtların üzerini karalamalarla dolduracağı günlerin gelmesini istedi. Ama acaba Flash Miss Barrett gibi yazabilir miydi? Allah'tan bu soru yersiz, çünkü olgular bizi 1842-43 yıllarında Miss Barrett'ın bir süperisi değil bir yatalak olduğunu belirtmeye zorluyor. Flash şair değil, kızıl tüylü bir Cocker Spaniel'di. Wimpole Sokağı ise Arkadya değil, Wimpole Sokağı. İşte böyle arka odada saatler saatler geçti. Merdivenleri tırmanan ayak seslerinden başka bir şey ayırt etmiyordu onları birbirinden. Kapanan ön kapının uzak gürültüsü, yere vurulan bir süpürgenin sesi, pusacının kapıyı çalışı. Odada kömürler birbirlerine çarpıp tıkırdıyordu. Kitaplığın üzerindeki 5 solgun büstün alanlarında ışıklar, gölgeler oynaşıyor. Altlarındaki kırmızı günlüğü aydınlatıyordu. Ama bazen merdivendeki adımlar kapının önünden geçip gitmiyordu, dışarıda duruyorlardı. Tokmağın döndüğü görülüyordu, kapı gerçekten açılıyor, birisi içeri giriyordu. O zaman mobilyaların görünüşü nasıl da garip biçimde değişiyordu. Ne olağanüstü koku ve ses anaforları harekete geçiyordu. Bunlar masaların bacaklarını nasıl dayalıyor, gardırobun sivri köşelerine çarpıp dönüyorlardı. İhtimal gelen elinde tepsi, yiyecek ya da bir bardak ilaç getiren Wilson'dı. Ya da belki Miss Barrett'ın iki kız kardeşinden biri Arabel ya da Henriette. Ya da Miss Barrett'ın 7 erkek kardeşinden biri Charles, Samuel, George, Henry, Alfred, Septimus ya da Octavius. Ama haftada bir ya da iki kez Flash daha önemli bir şeylerin olmak üzere olduğunu fark ediyordu. Yatağa özenle divan süsü verilirdi. Koltuk bunun yanına çekilirdi. Miss Barrett'ın kendisi Hint şallarına bürünüp güzelleşirdi. Tuvalet malzemelerini titizlikle kaşarla Homeros'un büstlerinin altına gizlenirdi. Flash'ın kendisi taranır fırçalanırdı. Öğleden sonra iki ya da üç suları, kapı kendine özgü, belirgin, değişik bir tarzda tıklatıldı. Miss Barrett kızardı, gülümsedi ve elini uzattı. Kapı açıldı, içeriye belki pembe beyaz, aydınlık yüzüyle, çene çalarak elinde bir demet sardunya ile Miss Mitford girdi. Ya da Mr. Kenyon, tıknaz bakımlı, çevresine iyi niyet yayan, iyi niyetli bir beyefendi. Elinde hep bir kitap olurdu. Ya da belki Mrs. Jameson. Görünüş olarak Mr. Kenyon'un tam tersi biri. Çok açık renk tenli bir hanım. Açık renk, berrak gözler, ince, renksiz dudaklar. Ensiz dosdoğru ileri fırlayıveren bir burun ve çene. Her birinin kendine özgü davranışları, kokusu, ses tonu ve vurgusu vardı. Miss Mitford mırıl mırıl konuşur, çene çalar dururdu. Havaiydi ama hava cıva değildi. Mr. Kenyon görgülü ve kültürlüydü, azıcık fıs fıs konuşuyordu çünkü iki ön dişi yoktu. Mrs. Jameson bütün dişleri yerli yerindeydi, konuşması gibi hareketleri de keskin ve kesindi. Miss Barrett'ın ayaklarının dibinde kıvrılmış yatan Flash, seslerin saatler boyu üzerinden kayıp gitmesine göz yumdu. Konuştular da konuştular. Miss Barrett güldü, itiraz etti, bağırdı, içini çekti, gene güldü. Sonunda Flash'ın içini rahatlatan kısa sessizlikler geldi. Miss Mitford'un sohbetinin akışında bile olurdu bunlar. Saat çoktan 7 olmuş, öyle mi? Öğleden beri buradaydı. Gerçekten trene yetişmek istiyorsa acele etmeliydi. Mr. Kenyon kitabını kapatır, yüksek sesle okuyor olurdu. Sırtını şömineye vererek ayakta dururdu. Mrs. Jameson sert köşeli hareketlerle eldiveninin her bir parmağını bastıra bastıra aşağı doğru çekerdi. Biri Flash'ın başını okşar, bir iki kulağını çekerdi. Veda rutini uzar da uzar, katlanılmaz olurdu ama sonunda Mrs. Jameson, Mr. Kenyon ve hatta Mrs. Mitford bile kalkmış, veda etmiş, bir şey hatırlamamış, bir şey unutmuş, bir şey yeniden bulmuş, kapıya varmış, kapıyı açmış ve Tanrı'ya şükür sonunda gitmiş olurlardı. Miss Barrett bembeyaz bir yüzle bitkin halde yastıklarına gömüldü. Flash sürünerek geldi, ona sokuldu. Tanrı'ya şükür, işte gene baş başaydılar. Ama ziyaretçi o kadar uzun kaldı ki, neredeyse akşam yemeği saati geldi. Aşağıdan kokular yükselmeye başladı. Wilson bir tepsinin üzerinde Miss Barrett'ın yemeğiyle kapıda belirdi. Tepsi, Mrs. Barrett'ın yanındaki masaya kondu, kapaklar kaldırıldı. Ama bütün o giyinme, süslenme, sohbetler, odanın sıcaklığı, vedalaşmaların harareti derken Miss Barrett yemek yemeyecek kadar yorgun düşmüştü. Ona yemesi için yollanan tombul koyun pirzolasını, keklik ya da piliç kanadını görünce hafifçe iç geçirdi. Wilson odada olduğu sürece çatal bıçağı ile eti biraz dedikledi ama sonra kapı kapanıp yalnız kaldılar mı hemen işaretini verdi. Çatalını kaldırdı, çatalın ucuna bütün bir tavuk kanadı geçirilmişti. Flash yanaştı, Miss Barrett başını sallayarak izin verdi. Çok dikkatli, çok becerikli bir biçimde yere tek damla dökmeden Flash kanadı kapıp yuttu. Geride tek bir iz bile kalmadı. Üzeri bir parmak kaymak tutmuş yarım porsiyon muhallebi de onu izledi. Flash'ın işbirliğinden daha temiz, daha inandırıcı bir şey olamazdı. Her zamanki gibi Miss Barrett'in ayakları dibine kıvrılmış yatıyordu işte. Sanki uyuyordu. Miss Barrett ise uzanmış dinleniyordu. Sanki yediği nefis yemekten dolayı canlanmıştı. Tam o sırada bütün ötekilerden daha ağır, kararlı ve kesin bir adım merdivenlerden çıkıp durdu. Kapıya hatır sormaktan çok, içeri alınmayı emreden birinin vuruşuyla vuruldu. Kapı açıldı, içeri yaşını başına almış beylerin en kara giyimlisi, en saygı uyandıranı girdi. Mr. Barrett'ın ta kendisi. Gözü hemen tepsiyi aradı. Yemek yenmiş miydi? Buyruklarına uyulmuş muydu? Evet, tabaklar boştu. Kızının söz dinlemesini beğendiğini belli ettikten sonra Mr. Barrett bütün ağırlığıyla onun yanındaki iskemleye çöktü. O kara gövde üzerine doğru gelirken Flash'ın omuriliğinden korku ve dehşet titremeleri geldi geçti. Çiçeklerin arasına gizlenmiş bir vahşi de gökler gürüldeyip Tanrı'nın sesi duyulduğunda böyle titrer. Sonra Wilson bir ıslık çaldı. Flash sanki Mr. Barrett düşüncelerini okuyabiliyormuş ve bu düşünceler kötü düşüncelermiş gibi suçlu suçlu sürünerek odadan çıktı, koşarak merdivenlerden aşağı indi. Yatak odasına tahammül dahi edemediği bir güç girmişti. Kendi gücünün karşı koymaya yetmediği bir güç. Bir keresinde hiç beklenmedik bir anda içeri daldı. Mr. Barrett kızının yanı başında diz çökmüş dua ediyordu.